Ayrım 16.
Yok, ben de Tracy senin kadar düşünüyorum ve incinmesini istemiyorum denmeye çalışılıyorsa, o zaman senin gibi sözü belirtilmek istenen eylemden önce getirilmelidir. Tracy'yi incitmeyi ben de senin gibi istemiyorum. Benzer bir dikkatsizlik yüzünden iki anlama gelen bir başka tümce de şu: senin için ne yaptığımız önemli değil. Senin için ne yaptığımız mı? Yani senin için bir şeyler yaptık ama bu yaptıklarımız önemli değil mi denmek isteniyor? Yoksa ne yaptığımız senin için önemli değil, sen ne yaptığımızla ilgilenmiyorsun bile mi denmeye çalışılıyor? Anlaşılacağı gibi senin için sözünün yeri anlamı belirlemeye yeter. Hani seni seviyorum dendiğinde karşı taraf ben de der ya, o da kendisini mi seviyordur, seni seviyorum diyeni mi? Benzer bir bulanıklık sen de benim gibi aşıksın bana dizesinde var. Senin bana aşık olduğun gibi ben de kendime aşığım mı diyor. Senin bana aşık olduğun gibi ben de sana aşığım mı? En az sözcükle meramımızı anlatma takıntımız olmasa bu bulanıklıklar ortaya hiç çıkmaz zaten. İlginç ve dokunaklı bir örnekte bitireyim. Bensiz batan bir gemisin sen. Bensiz batan, içinde benim olmadığım bir gemisin mi? Bensiz kalırsan eğer, yanında ben olmazsam, batan bir gemisin mi? Burada da anlamı teke indirmek için bensizken ya da bensizsen demek yeter. Öyleyse hiçbir şey olanaksız olmadığı gibi iki anlamlılık da kaçınılmaz değildir. Kadın ve dil. Türkçe ile kadına yaklaşım, kadın söylemi, cinsiyetçilik arasında bir düşünsel bağlantı kurabilir miyim diye düşünüyordum nicedir. Türkçe'de cins ayrımcılığı var mı? Varsa nerede ve ne kadar? Türkçe ve kadın konusunda düşünmeye başlayınca Ziya Gökalp'in önerisini anımsadım. Başka hiçbir dilde yaşanmamış yazı dili, konuşma dili ayrımına son vermek amacıyla, daha doğru bir deyişle yapay bir dil olan yazı dilinin Osmanlıca yerine yazıda da konuşma dilinin kullanılması gerektiğinin kavranmasından epey sonra, hangi konuşma dili? Türkiye'de birbirinden farklı pek çok konuşma biçimi ağız var. Bunlardan hangisi konuşma diline esas oluşturacak arayışlarına Ziya Gökalp'in bulduğu çözüm, İstanbul ağzı, özellikle de İstanbul hanımlarının konuştuğu Türkçe olur. İstanbul hanımları o zarif Türkçeyi hala konuşurlar mı bilmiyorum, sanmıyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum. O eski İstanbul hanımlarından paşa babalı, süt anneli, arzı hürmet ederim efendimli bir Türkçe ile büyüyenlerden bugün hayatta olanlar varsa, kimi entel kadınların konuşmalarını duyduklarında kalan son birkaç yıl ya da aylarını yaşayamadan aramızdan ayrılırlardı. Arapçanın, Farsçanın etkisine girmeden önceki Türkçe'de kadın adları, Dede Korkut öykülerindeki gökçe çiçekler falan geliyor aklıma. Bunlar daha sonra yerini Arapçanın ismi müenneslerine bırakmıştı. Erkek adı Remzi, kadın adı Remziye, Necmi Necmiye, Feyzi Feyziye. Kadının erkeğin kuyruğuna takılmasının, onun kaç adımsa gerisinden gitmesinin arkasında dille birlikte gelen bu yaşam görüşü yok mu? Oysa Türkçe kadın erkek ayrımı gözetmez. Arapçadaki bu durum ya da benzerleri Türkçede olmadığı gibi Fransızcadaki bütün varlıkları cinsiyetine göre ayıran eril, dişil ayrımı da yoktur. İngilizce'de kişi adıllarını he, she, it diye sıralamadı. Neden önce she değil de he diye İngilizler hiç sormuşlar mıdır bilmem. Bu onur herhalde ilk kez bana nasip olmamıştır. İngilizce'de Tanrı'ya seslenirken, tıpkı soylu kişilere seslenir gibi lord denir ya, my lord. Demek Tanrı erkek olarak kabul ediliyor. Diyeceksiniz ki Türkçe'de de Allah baba denebilir. Evet, ama bu devlet anlayışından, imparatorluğun yarattığı sığınmacı kul politikasından gelmiyor mu? Aynı anlayış yüzünden değil midir ki cumhuriyete geçildikten bunca yıl sonra bile cumhurbaşkanına baba demeler, doğa ana, toprak ana yaklaşımları da Türkçenin ve bu dili kullanan insanların dünyaya nasıl baktıklarıyla çok ilgilidir bence. Uzak, ulaşılmaz ama koruması, kollaması beklenen bir baba ile her an yanınızda ve sizi kucaklamaya, sarmaya, bağışlamaya hazır bir ana. Sahip karşılığı İye diye eski bir sözcüğümüz bulunmasına karşın sahip olmak anlamına gelen öz Türkçe bir sözcüğün bulunmaması da beni çok düşündürmüştür. Daha bugün bu yazıyı yazma düşüncesiyle eve gelirken karton üstüne yazılmış bir duyuru yeniden anımsattı bu düşünceyi. Telefon kartı bulunur yazısının altında İngilizcesi "We have telephone cards." İşte dilin çizdiği dünyadaki fark. İngilizler sahip olur, bizde ise vardır, bulunur. Sahip olmayı bilemeyişimizle mi açıklamalı bu durumu, sahip olma hakkımızın pek de verilmemiş olmasıyla mı? Ama dil dünyamızı belirliyor işte. Irmağa, denize, dağa, ormana cinsiyetini düşünerek bakamayız biz. Dilimizde böyle bir farklılaştırma yok. İnsana da kadın erkek ayrımı içinde bakmamalıyız, bu da dilimizde yok. Tansu Çiller ve benzerlerinin yapmışızdır, söylemişizdir, belirtmişizdir biçimindeki söyleyişine de pek kulak asmayın. Yalnız kadınlara değil, Türkçe'ye de ihanet içindedir kendisi. Elini kürsülere vurarak yaptığı bu vurgulama hesabınca onu erkeksi bir söyleme yaklaştıracaktır ya, aslı yok. Türkçe'de insanın kendisinden söz ederken söylediğini kesinleştirmek için eyleme dır dir eklemesi anlamsızdır. Bir başkasını anlatıyorsanız söylemiştir demiştir kullanımı söze kesinlik katar. Ama kendinizden söz ederken söylemişizdir demişizdir diyorsanız bu kesinlikliği tam tersine emin olmama, sanma, tahmin etme, olasılık anlamı taşır. Tıpkı Güray Atık'ın Şişli'yi finans merkezi yapma özlemini anlatırken erkeksi bir söylem yaratmak için futbol jargonunu kullanması, Türkiye artık birinci ligde oynamalıdır demesi gibi. Nedense kimi kadınlarımız Türkçenin cinsiyet ayrımı gözetmeyen, eşitlikçi yapısını kendilerini ifade etmekte yetersiz buluyor, ille de erkeksi bir söylem geliştirmeye çalışıyorlar. Bu durum Türkçe'ye bir zarar vermiyor ama onları gülünç duruma düşürüyor. Adam. Hani yaşamla barışık, söyleşisi tatlı, babacan kişiler için hayat adamı denir ya. Geçenlerde bir arkadaş tam da bu tipteki bir kadından söz ediyordu. Hayat adamı yerine sözüne ettiği kişinin cinsiyetini söylemeyi düşünmüş olmalı ama hayat dedi kaldı. Hayat kadını? Yok canım. Kadıncağızı övmeye çalışırken hakaretlerin en ağırını söylemek yakışık alır mı? İşte buradan aklıma geldi. Adamla ilgili düşünmek. Adam sözcüğü tek başına insan teki, birey, kişi, şahıs, kimse anlamlarında kullanılıyor. İnsan teki derken kadın olmayan cins anlamını yüklenmiş görünüyor. Bu anlam kadın sözcüğü için de geçerli ancak öteki anlamlar kadın ile ne kadar ilgili. Bilim adamı, sanat adamı, halk adamı, şirketin adamı kullanımlarında adam sözcüğü yerine kadın sözcüğü kullanılabilir mi örneğin? Adam kullanmak, işlerini başkalarına yaptırmak demek. Kadın kullanmak ise olsa olsa beyaz kadın ticareti yapmak anlamına gelebilir. Bu arada beyaz kadın gibi beyaz adam da denmediğine dikkatinizden kaçmamıştır. Ticareti yapılsın diye söylüyorsam namerdim. Adam olmak, adam etmek, adamı olmak ya da adam boyu adam değil, adam evladı, adam gibi yerine kadınlı örnekler kullanılabilir mi denemekte yarar var. Dün bir hiçti, bugün kadın sırasına girdi gibi bir örnekten başlayalım. Öyle bir sıra olsa bile kim ister ki kadın sırasına girmeyi? Ya da evde kadın yerine koyup ona bir şey sormazlar demeye kalksam, kadın yerine konmaya gönüllü çıkar mı? Birine iltifat etmek için, ha şöyle saçını sakalını kesince kadına benzedin demeye kalksak, adam ne yapar bizi? Birine kırıldığımızı anlatmak için, ben de seni kadından saydım da yardım istemeye kalktım senden diye sitem etmeye yeltensek. Bu işler kadınına göre değişiyor böyle. Kadın sen de. Arsızlık. Geçenlerde sosyalist bir partinin barış şenliğine gittim. Çeşitli ülkelerden gelmiş barış türküleri söyleyen gençleri dinlemek güzeldi. Dünyanın her yanında savaşların, işkencenin, zulmün yaşanıyor olduğunu değil, bir zamanlar bu türkülerin yapıldığı zamanlar yaşandığını ve artık bittiğini düşünmek. Keşke böyle olsa, her yerde ve bir zamanda biteceğine ilişkin bir umut uyandırdığından olacak, bir çeşit dayanma, direnme gücü veriyor insana. Bizim yurdumuzun türküleri de güzeldir. Pop çılgınlığının yavaş yavaş dineceğini, gençlerin türküleri keşfedeceğine umudumu hiç yitirmedim. Bu türküleri söyleyen kişilerin tavrında ise bir şey vardı ki çok düşündürdü beni. İşte bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Son çıkacak olan kasetimde yer alacak bir parçayı okuyorum şimdi size biçiminde bir sözün. Türkçesine hiç bakmayın. Neredeyse irademiz dışında medya anonslarına alışan kulaklarımıza yadırgatıcı gelmemesine de aldırmayın. Kendi reklamını yapmaya çalışan bu ses yine de irkitmiyor mu insanı? Söyleyişini, tarzını beğenenler zaten gidip aramaz mı o kişinin kasetini? Böyle bir beğendirme çabasına gerek var mı? Bir başka türkücü nasıl beceriyorsa sünnet düğününe çeviriyor olayı. İzleyenlere öpücükler göndermekten tutun, ben hayatımda böyle coşkulu bir kitle görmedim çığırtkanlığıyla, el çırpmaya, oynamaya, alkışlarla kendisine tempo tutmaya, kimi bölümleri birlikte söylemeye çağırıyor izleyenleri. Oradakilerin pek umurundaymış gibi bu parçayı ben Cumhurbaşkanı'na bile söylettim diyor ve böbürleniyor bununla. Oysa parça Timur Selçuk'un. Bilmem ki Timur Selçuk da böbürlenir miydi şarkısını Cumhurbaşkanı söyledi diye, yoksa eyvah içi boşaldı şarkımın. Sıradanlaştı. Şarkımla ihanet ediyorum kendimi, paniğine mi kapılırdı? Biz bu kadar yırtık değildik eskiden. Kendini övmek ayıp karşılanırdı. O övgünün dinleyene bırakılması bir yüce gönüllülük bile değil, sıradan doğal bir davranış sayılırdı. Şimdikiler kendilerini öne çıkarmak için fırsat beklemiyorlar, o fırsatı kendileri yaratıyorlar. Televizyonda bir söyleşi programında talk show dediklerinden izlemiştim. Ev kadını olduğu her sözünden, her davranışından belli olan biri kocasını da yanına almış, piyasaya çıkmış. Ünü yaygın bir takım pop parçalarına sazla nazireler yapıyor. En az onlarınki kadar saçma sapan sözlerle halk müziği tarzında okuyor aynı parçaları. Bu da bir yolunu bulma biçimi. Bir arsızlıktır gidiyor. Ün uğruna insanlar onurlarının çiğnenmesine aldırış etmiyorlar. Üstelik bunu kimi zaman televizyonda birkaç dakikalığına görünmek ya da yalnızca sesini duyurmak için bile rahatlıkla göze alabiliyorlar. İşte tam da bu kapsamda televizyonlardaki iki şov programı beni hayretten hayrete düşürmekte. Biri Huysuz Virjin adlı Zenne'ninki, İnsanları aşağılamaktan, hakarete uğramaktan zevk alabileceklerini bu programdan önce pek kimse düşünmezdi sanırım. Alay ettiği, gülünç duruma düşürdüğü kişiler kameraya pişkin pişkin sırıtmayı, bir gelişmişlik örneği saymakla kalmıyor, hoşlanıyorlar bundan. Dahası eğlendiklerini, eğlendirildiklerini düşünüyorlar. İkincisi Okan Bayogen'inki. Daha önce uçurdum sizi diye sevinç çığlıkları atarak zıp zıp zıplıyordu. Şimdi şıftırmak diye yeni bir sözcük bulmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Benim merak ettiğim, lütfen bizi arayın biçimindeki ısrarlı ricalara aldananlar, aradıklarına arayacaklarına bin pişman mı oluyorlar? Şıft şıft naraları arasında suratlarına kapatılan telefonun ardından mutlu güleceklerini koruyabiliyorlar mı? Yeniden aradıklarını, programı ne kadar beğendiklerini ballandırarak anlattıklarına, içlerinde sunucuya aşkını dile getirenler çıktığına göre galiba ikincisi. Bunu, yani insanların kendileriyle alay edilmesinden hoşlandıkları gerçeğini kabul etmek ağrıma gidiyor. Shift sözcüğüne kızamıyorum artık. From İstanbullulara kızamıyorum. Sevmediğiniz biriyle nezaket sınırları içinde kalarak inceden inceye alay edilmesi sizi hoşnut edebilir. Buna bir şey demiyorum. Dahası zeka ürünü olan budur. İncelik gerektirir çünkü. Peki uğraşarak kaç kez çeviriyorlardır aynı numaraları bıkmadan usanmadan kim bilir? Düşürdüğünüz bir telefondan sesinizin taklit edilmesinden başlanarak size hakaret edilmesi, bir stüdyo dolusu insanla birlikte yüzünüze tükürülür gibi telefonun kapatılması insanda nasıl duygular uyandırır? Sonra yeniden arıyorsunuz aynı kişiyi, size hakaret etsin diye. Yeniden defalarca. Bunların yaratacağı tek bir duygu olabilir, arsızlık. Kitlesel olarak arsızlaştırılıyor muyuz? O zaman sosyalist gençlerin doldurduğu bir salonu sünnet düğününe çeviren garibana pek kızamıyorsunuz artık. Son kasetinin reklamını yapmaya çalışan türkücü pek bir masum kalıyor. Ünlü olmak umuduyla mutfağından çıkartılıp canlı yayınlara konuk edilen ev kadını da olsa olsa serbest piyasa ekonomisinin bir kurbanı yalnızca. Nedir bu olay? Her niyete söylenen sözcükler vardır. Olay da bunlardan biri. Hadise, vaka sözcüklerinin ve yalnız bunların karşılığı olduğu unutulmuş, dağarındaki sözcüklerle Meramını anlatamayan herkesin çaresi durumunda. Çok konuşuldu, alay konusu yapıldı, bir takım güldürülere malzeme edildi ama olayın kullanımında herhangi bir azalma olmadı. Bakıyorsunuz vitrinde koskoca bir yazı, ayakkabıda olay. Bir genç annesinin ilgisizliğinden yakınıyor, anne olayı yok. Bir başkası taksi şoförünün para almamasına şaşmış, hani ücret olayı diye anımsatmaya çalışıyor. Şoför aynı sözcükte karşılık veriyor. Ücret olayı yok abi. Futbolcu Tanju, Hagi oyundan çıktığında seyircilerin onu alkışlamasını veciz Türkçesiyle yorum getiriyor. Bu bir sevgi olayı Ercan. Bunlar çokça duyduğumuz için kanıksadığımız, dahası artık bizi şaşırtmayan örnekler. Ancak geçenlerde Türkiye'nin en kaliteli gazetesinde bir yazı okudum, şaşmamak konusundaki bütün kararlılığıma rağmen bu yazı beni şaşırtmayı başardı. Başlık, modern insanın huzur olayı. İlginç bir başlık bulduğunu düşünmüş olmalı yazar deyip başta şaşmıyorsunuz. Ama yanılıp okumayı sürdürürseniz Amerikan taşrası olayına karşı rahatsızlığımız mevcut diye hemen altta başka bir açıklama sizi bekliyor. Bir arkadaşından söz edeceği zaman kendisini övmeyi de hiç ihmal etmez böyleleri. Bizim kaliteli yazarımız da öyle yapıyor. Yani bizim gibi modern olup üstelik internet olayına girmiş bir dostumuz. Ne anlatıyor, hangi konuda yazmış bu yazıyı diye merak ediyorsunuz, çok önemli bir konuda. Etiler'den Taksim'e doğru gelindiğinde barların Anadolu insanını yansıtmaya başladığını görerek bu ilkel eğlenmeden tiksinme konusunda yazıyor. Araya aklına gelen her türlü muhabbeti sıkıştırıyor ki okuyanlar sıradan bir bar kelebeği ile karşı karşıya olduklarını sanmasınlar. Kennedy'nin öldürülmesi olayının ardındaki en önemli kişi diyor örneğin, teknoloji olayına girebilen her insan diye sürdürüyor. Öldürülme, cinayet, suikast sözcüklerinin tümünü kullanarak bütün okuyucularının kendisinden beklediğinden emin olduğu, Kennedy olayına açıklık getirmek görevini kesinlikle ihmal etmiyor. Kennedy cinayeti ile neden ilgilendiği olayı da aslında Kennedy suikasti kadar karanlıkta kalan bir olay. Başka bir sözcük bulamamanın sıkıntısını zaman zaman duyuyor olmalı. Ama olay kadar geniş kapsamlı bir sözcüğe kendi beyinsel kayıtlarında rastlamadığı için dönüp dolaşıp aynı sözcüğün Arapçasına, hadise sözcüğüne sarılmaktan başka çaresi kalmıyor. Memleketimizde bu kadar karanlık olay dururken Kennedy hadisesi ile ilgilenmek. Demek yavaş yavaş ayakları suya ermeye başladı diye düşünüyorsunuz, yine yanılıyorsunuz. Yolculuğunun son durağına yaklaştı da ondan. Hani şu Etiler dolaylarındaki Amerikan taşrası görünümlü barlardan sıkılıp Taksim'e doğru yaptığı bar yolculuğunun sonuna. Beyoğlu barlarını dolaşırken kendisini neredeyse mutlu hissediyor. Memlekete geri dönmüştük. Bu olay başlı başına bir güzellikti. Ne yazık ki burada da yüksek sesle konuşup onu rahatsız etme cesareti bulan bir takım densizler var. Bu durum olay sözcüğü kullanılmadan nasıl anlatılabilir? Ancak zaten çok zor bulduğumuz huzur olayına tam girmişken, çevrede ondan başka rahatsız olanların varlığı anlatılacaksa yine olay sözcüğü. Anladık ki bu cinayi his olayında yalnız değiliz. Olay sözcüğüyle iş bitmiyor. Olmak kökünden türetilen olanak, olmuş, olup, olan gibi sözcüklerin bolca kullanılmasıyla da bitmiyor. Türkçe'de bu sözcüğün eksikliğinden en büyük sıkıntıyı duyacağı anlaşılan arkadaşımız yardımcı eylemde de bu sözcükten başkasını tanımıyor. Dahil olabilmek, bulunacak olmak, modern olmak, dolu olmak, boş olmak, memlekette olmak, mezun olmak, neden olmak, sahip olmak. Liste böyle uzayıp gidiyor. Entelliğin öteki gereklerinden en önemlisini argo kullanma gereğini de unutmuyor elbette. Buna rağmen bu durum bizi bozmuyor. Bizi bozuyor ama nasıl anlatacağız? Öykünün sonunda yürütücüleri kaçırınca rahat yerine gelmeye başlıyor. Bunca olaydan sonra siz de huzurun zerresinin kalmayabileceğini aklına bile getirmeden herkes tekrar yavaş yavaş huzur olayına girmeye başladı diyor. Ne diyeyim, olayın böylesi az görülmüştür. Argo. Argo kullanımı son zamanlarda giderek yaygınlaşıyor. Bu yaygınlaşmayı belki insanların dağarındaki eksik sözcüklerle açıklamak olası ama ben böyle yapmak istemiyorum. Bu konuda önceliğin Ağız alışkanlığında olduğunu biliyorum çünkü. Çoğu kez öyle söylemeye çalıştıkları için argo konuşur insanlar. Bu durum kuşkusuz belli çevrelerden gelen bu çevrelerdeki kullanım nedeniyle ağız alışkanlığı edinmiş kişiler için geçerlidir. Ama sınıf atlamış televizyonda halka seslenme ya da bir gazetede köşe yazarlığı yapma şansına erişmiş olanlar için bu nedenin artık ortadan kalkması, yerini kısaca halka karşı sorumluluk diyebileceğimiz bir duyguya bırakmış olması gerekir. Bunlar yine de ve hala argo kullanıyorsa davranışlarını gelinen çevrenin alışkanlığıyla açıklamak o kadar da kolay olmaz. Ya öne çıkmak, dikkat çekmek istemektedir ki bu insanlar ya da bir çeşit yüreklilik gösterisine kalkışmaktadırlar. Kitlelerin önünde böyle konuşmaktan çekinmiyorum. Ne haber diye akıllarınca cesaretlerini kanıtlamaktadırlar bize. Bu kitlelere mal olmuş kişilerden biri İbrahim Tatlıses. Kendi kişisel ve yerel özelliklerini yitirmemeye çalışıyor. Çünkü bu kadar ünlü olmasının nedenini halk tarafından olduğu gibi kabul edilmekte görüyor. Olduğu gibilik hali nasıl peki? Oğlan kardeşinden söz ederken şöyle konuşabilecek bir hal. Hüseyin genç ve yakışıklı bir oğlan. Ona tav olmayacak kızın alnını karıştırırım. Tav olmak, alnını karıştırmak pek hoş kaçmıyor. Ama bağışlayıcı bir neden bulunabilir. Canlı yayında insan çocukluğundan getirdiği kimi söyleme alışkanlıklarını engel olamayabilir. Şimdi yazacağım söz ise sunuculuğunu da kendisinin yaptığı ve banttan yayınlanan eğlence programlarından birinde söyleniyor. Arada bir sahneye çıkıp şarlatanlık yapan, sıranın reklamlara geldiğini haber veren delikanlıya söylüyor bunu ve sakıncasız görüyor ki kesmiyor çıkarmıyor, böylece yayımlanıyor program. Ulan kala kala geldin bizim eve mi yerleştin bok herif. Argo'nun bir ucunun küfürle sıkı bir bağlantı içinde olduğunu biliyoruz. Argo ile başlayan küfürle bitirir. Tasıttıs ses de öyle yapmış. Peki şu bilinen sözlerle söylersek. Halka mal olmuş bir sanatçının kabadayı ağzıyla konuşması yakışık alıyor mu? Halk, argo konuşanı benimser, daha bir kendinden sayar diye mi düşünülüyor? O zaman bir aşağılama söz konusu değil mi? Halk, adabınca söylenen sözü anlayamayacak kadar ilkel mi? Hem hangi halk? Bu halkın içinde kadınlar, çocuklar, gençler yok mu? Küfürle özdeşleşmiş belli bir kesime mi, varsa böyle bir kesim, yayın yaptığını sanıyor mu bu televizyonlar? Argo'yu yaygınlaştırmak, gençleri argo kullanmaya özendirmek, bence suçlanmayı gerektirecek kadar ciddi bir durumdur. Kullanılan her sözcüğün karşısındakine bir mesaj ilettiğini düşünürsek ki öyledir, başarılı bulunan kişi de her davranışıyla bir örnek, bir model oluşturmaktadır. Zaten model arayışı içinde olan pırıl pırıl bir genci, yakın arkadaşlarına demeyeyim, onların da aynı seçimi yapmak durumunda olduklarını düşünerek ama aile, okul ilişkilerinde ya da girmek zorunda kalacağı kimi saygın çevrelerde zor duruma düşürecek, kendisiyle ilgili olumsuz izlenimler doğuracak, onu argonun kasıtlı dünyasına hapsedecek, yaşama biçimini seçmesinde bile etkili olacak böyle kötü bir alışkanlık edinmeye zorlamak suç değil mi? Bir de Engin Ardıç var. Galatasaray mezunu, kim bilir daha ne okulları ne büyük başarılarla bitirmiş bir yorumcu. Bunaktan, hödükten tutun, ancak bir mahalle kahvesinde o da tavla ya da okeyde kavga çıkmışsa tarafların birbirine söyleyebileceği sözcükler yapıyor gündelik siyasının yorumunu. Kıçı kırık eski uç beylerine gidip yavşamaktan söz edebiliyor örneğin. 8 Ekim 1996. Erkek toplumuz ya, bu da erkekçe bir söylem oluyor. Aynı durum yeni yüzyıl yazarı Savaş Ay'da var. O da sevimli olmaya çalışıyor. Ne iş diyor Külhan Bey'i argosuyla.